Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda Hazreti Yusuf'un hayatı başta olmak üzere pek çok peygamberi işlemiştik. En son Hazreti Yusuf'un hayatında da onun çocukluk devresini, babasından ayrı kalışını, gençlikte başına gelen iftira hadisesini ve zindana atılmasını işlemiştik. Zindan hayatı esnasında pek çok merhaleden geçerek, adeta daha da olgunlaşarak hayata devam eden Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a nübüvvet verilmişti. Bunun yanında rüyaları tabir ilmi de ihsan edilmişti. Nübüvvet kuyudayken kendisine Allah tarafından verilmişti. Rüyaları tabir ilmi ise daha sonraki yıllarda genellikle kabul edilen görüş, zindana atıldığı esnada bu tabir ilminin de, rüya tabirleri ilminde verildiği şeklindeydi. O zindana düştükten sonra hayata kahretmek, kadere itiraz etmek, isyan etmek, Allah'a karşı diklenmek kaba tabiriyle yerine ona kulluğa hürmete devam etmişti. Peygamberlik şanından olan vazifelerini yerine getirmeye devam etmişti. Zindan arkadaşlarını Allah'a, tevhid dinine, Allah'ın var ve bir olduğu inancına, babaları, dedeleri olan İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği tevhid akidesine davet etmişti. Daha sonra o devrin meliki bir rüya görmüş, rüyasını tabir ettirecek kimse ararken Yusuf'un zindan arkadaşlarından bir tanesi, ben bunun tabirini size bildirebilirim diyerek, izin isteyerek zindana gitmiş ve eski ahbaplığını ve Hazreti Yusuf'un rüya tabirindeki kudretini bildiği için rica ederek bu rüyayı tabir etmesini istemişti. Hazreti Yusuf da bu rüyayı çok güzel bir şekilde tabir etti. Bu tabir Melik'in de, Mısır kralında çok hoşuna gitti. Nihayet onu çıkartıp huzurunda bir de ondan dinlemek istedi. Fakat Hazreti Yusuf kendisinin iftira atılarak zindana düştüğünü ve temizlenmeden çıkmak istemediğini ima eder vaziyette eskiden olup biten hadiselerin araştırılmasını istedi. Bu manada zindanda bulunduğu dönemde dedikodu yapan, halk arasında işin gerçek mahiyetini bilen kadınların toplanmasını, elini kesen bu kadınların gerçekleri olduğu gibi ortaya çıkaracağını söylemişti. Kendisi zindandan çıkmadan kadınlar ve Züleyha aslında bir hile kurduklarını, Yusuf'un temiz olduğunu vesaire söyleyerek onu tezkiye ettiler. Nihayet Hazreti Yusuf zindana başı dik bir şekilde girmişti. Zindandan da yine başı dik bir şekilde ayrıldı. Mısır Meliki'nin huzuruna geldi. O da kendisine rüya tabirini dinledikten sonra, ben dedi sana iman ediyorum, senin peygamberliğini kabul ediyorum ve sana istediğin yetkileri vererek hazinenin başına geçiriyorum dedi. Hazreti Yusuf da talip olmuştu geçen programlarda konuştuğumuz gibi. Ben dedi bu işi hakkıyla yapabilirim. Bana yetki verirseniz ben sizin malınıza, mülkünüze de, bu hazineye de en güzel şekilde riayet ederim, emanete riayet eder, hakkını veririm dedi. Mısır Meliki de onu hazinelerin başına geçirdi. Daha sonra kıtlık yılları geldi. 7 yıl bolluktan sonra Hazreti Yusuf'un kardeşleri Mısır'da bir sultanın ücreti karşılığında insanlara yiyecek verdiğini duyunca babalarından izin isteyerek o Mısır hükümdarını ziyarete gittiler. Bedellerini verdiler. Fakat o hazinenin amiri konumunda olan Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini ilk gördüğü anda tanımıştı. Fakat onlar bunu fark etmediler. Daha sonra Hazreti Yusuf kendisini belli etmeyerek onların vermiş olduğu bedellerini de zahirelerin, buğday ve erzakların arasına ilave ettirdi. Geriye dönüp sermayeleri ellerinde bir şekilde erzaklarına kavuştuklarını görünce babalarına, babacığım bak bu iyi bir insan, bize mallarımızı verdiği gibi sermayelerimizi de iade etti. Fakat orada bizimle konuşurken bir kardeşimizin olduğunu da söyledik. Eğer onu bizimle beraber tekrar Mısır'a göndermezsen bundan sonraki zamanlarda bize erzak vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Yakup, ben Yusuf'ta size ne kadar güvendiysem kardeşi Bünyamin'de de o kadar güveniyorum. Bir takım tedbirler alın ve inşallah sağ selamet gidin gelin. Ama canınız pahasına bu kardeşinizi koruyacağınıza da söz verin dedi. Onlar da evet dediler, biz söz veriyoruz. Mevzu burada kalmıştı. Şimdi Hazreti Yusuf'un orada emirlik vazifesi, idarecilik vazifesi devam ederken Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinin 68. ayet-i kerimesinde Yusuf'un kardeşlerinin Mısır'a gelişini şöyle anlatıyor. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılarından girdiklerinde bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. O şüphesiz bir ilim sahibiydi. Çünkü kendisine biz öğretmiştir. Bunun içindir ki Allah'tan gelecek takdiri önleyemem demişti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Burada ayet-i kerimede vurgulanan husus Allah'ın takdirinin insanın tedbirinin fevkinde olduğu, insan ne kadar çok dikkatli olursa olsun, ne kadar çok tedbir alırsa alsın, eğer bir kader tahakkuk edecekse, bir şey gerçekleşecekse, Allah'ın yazısı, kalemi, o işin tahakkuk etmesi şeklinde gerçekleşmişse, insanın aldığı tedbirler, akılla, ilimle, firasetle, tecrübeyle aldığı tedbirler zayıf kalır. Muhakkak yazı galip gelir. Burada da Allah'ın kaderinin sırrını Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın anladığını ve benim gücüm yetmez, Allah nasıl takdir etmişse gerçekten o şekilde her şey olacaktır ama biz tedbirimizi alalım diyerek evlatlarını nazardan, kötü insanların şerlerinden, yanlış tuzaklardan korumak için şehre farklı farklı kapılardan girmelerini istemişti. Onlar da babalarını dinlediler. Mısır'a girerken şehrin farklı farklı kapılarından girerek bir kalabalık halinde gelmediklerini, ayrı ayrı geldiklerini hissettirdiler. Daha sonra şehrin içinde bir araya gelerek Yusuf'un katına çıktılar. Onunla görüşmeye çıktılar. Ve ondan daha önceki yıllarda olduğu gibi erzak istediler. Şimdi dediler, kardeşimiz Bünyamin'i de yanımıza getirdik. Bu hususu da 69. ayet-i kerimede şöyle Allah-u Teala beyan ediyor. Biraderleri Yusuf'un yanına girince Yusuf öz kardeşi Bünyamin'i kendi yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların geçmişte bize yapmış oldukları şeylere aldırma dedi. Evet, bu ayetin tefsirine gelince Hazreti Yusuf kardeşlerine hepsini birden davet ederek yemek ikram etti. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Her birini birbiriyle karşı karşıya oturtunca 11 kardeş, 11. kardeş olan Bünyamin tek kaldı ve hüzünlendi. Kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu dedi. Yusuf Aleyhisselam onu kendi sofrasına aldı Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Hazreti Yusuf dedi ki, bunun ikincisi yok. Öyleyse bu da benimle kalsın. Böylece Bünyamin onun yanında geceledi. Hazreti Yusuf onu kenara çekerek dedi ki, ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin? Bünyamin, senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen babam Yakup ile annem Rahil'in evladından değilsin deyince Hazreti Yusuf ağladı ve kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı. Sonra da gerçeği söyledi. Ben senin kardeşim Yusuf'um. Onların bize yapmış oldukları şeylere aldırma. Hazreti Yusuf bu şekilde kardeşi, öz kardeşi Bünyamin'e gerçek yüzünü beyan ettikten sonra, söyledikten sonra, gösterdikten sonra ona seni burada alıkoymak için bir takım şeyler yapacağım. Fakat sen sakın renk verme, işi belli etme dedi. Tam ifadesiyle o cümleleri tekrar edecek olursak, ey kardeşim, ben seni yanımda alıkoyacağım. Bilirsin ki babamın benim ayrılığımdan dolayı gam ve kederi büyüktür. Eğer seni de burada alıkorsam, üzüntüsü daha da artacaktır. Fakat bir an evvel onu kavuşabilmemiz için böyle yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta güzel bir plan hazırlayacağım dedi. Ve sabah olunca herkes erzaklarını yüklendi. Yola çıkacakları esnada Hazreti Yusuf gizlice bu planını devreye soktu. Ayet-i Kerime'de bu plan ve ilerleyen safhaları şöyle anlatılıyor. 70 ila 75. ayetler. Onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un vazifelerinden biri, ey kafile, durun, siz hırsızlık yapmışsınız diye nida etti. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek, ne kaybettiniz dediler. Vazifelilerden biri, hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat var. İçlerinden biri, buna ben kefilim dedi. Allah'a yemin olsun ki, biz yeryüzünde fesat çıkartmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz dediler. Vazifeliler, peki yalancı çıkarsanız cezası ne dediler. Cezası kimin yükünde çıkarsa işte o onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri yani hırsızları böyle cezalandırırız dediler. Hazreti Yakup'un şeriatında hırsız ayet-i kerimede de belirtildiği gibi yakalandığı zaman çaldığı malın karşılığında mal sahibine bir sene köle olarak hizmet ettirilirdi. Mısır kanunlarında ise hırsız yakalandığında sopayla dövülür ve çaldığı malın iki misli ödettirilirdi. Hazreti Yusuf da öz kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için Mısır kanunlarına göre değil de Yakup Aleyhisselam'ın kanunlarına göre hükmedilmesini istiyordu. Bu yüzden kendi yaşadığı Mısır'daki kanunları uygulamak yerine kardeşlere onların kanunlarını sormuş ve adeta size sizin kanunlarınızla uygulama yapacağım demişti. Devamındaki ayet-i kerimeyi de okuyalım, sonra beraberce anlatalım. 76. ayet-i kerime, Yusuf öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin eşyalarını aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine bir plan hazırlamıştı. Bunu ayet-i kerimeden de öğreniyoruz. Bu plana göre hükümdarın çok kıymetli bir kadehini, tasını bu eşyaların arasına saklayacak ve eşyaları arattıracak. Sonra da bulduğu kimseyi hırsız muamelesi yapıp onu cezalandırmak için de kendi yanında alıkoyacaktı. Bu yanında alıkoyacağı kimse de öz kardeşi Bünyamin idi. Şimdi Hazreti Yusuf'un cümlesine geri dönersek, biliyorum ki diyor, ey kardeşim, babamın üzüntüsü ziyadesiyle fazla, çok üzülüyor benim ayrılığıma. Seni de kaybedince daha fazla üzülecek. Fakat bu bizim ona kavuşmamızı hızlandıracak. Demek ki hava ne kadar kararırsa, zulüm ne kadar şiddetlenirse, artarsa sona o kadar yaklaşmış olur. Karanlık en koyu anında aslında şafağa en yakın anına yaklaşmış demektir. Bu yüzden zulümde zirveye ulaşılınca bunun aksi istikamette artık zulmün zevali de başlamış olur. İşte Hazreti Yusuf'un kardeşi Bünyamin bu firakın, ayrılığın artık nihai noktasıydı. O da ayrılınca babasının üzüntüsü en şiddetli şekle dönüşecek. Fakat bu şiddet aynı zamanda kavuşmayı hızlandıracaktı. İşte Hazreti Yusuf'un birinci merhalede yaptığı bir şekilde kardeşi Bünyamin'in yanında alıkoymak ve babasının hüznünü bir an önce sonlandırmak. İkinci mesele, Hazreti Yusuf öz kardeşi nasıl yanında alıkoyacak? Bunu da Allah-u Teala bizzat kendisinin Hazreti Yusuf'a öğrettiğini, hatırlattığını, aklına getirdiğini ifade ediyor. Belki Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, belki bir rüyayla Hazreti Yusuf'a adeta Allah'ın bu planı tatbik etmesi öğretiliyor. Ve nihayetinde Hazreti Yusuf kardeşlerinin hüküm sürdüğü ve Mısır kanunlarını bilmedikleri bir anda onların kanunlarına göre kardeşini, öz kardeşi Bünyamin'i yanına alıyor. Fakat Allah-u Teala bu noktada Hazreti Yusuf'a da, onun gibi firaset ehli diğer insanlara da bir ibret olması için her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur diye aslında kendi acizlerini, zayıflıklarını, zaaflarını hatırlatıyor. Hiçbir insan nihai noktada ilmin bütününe kavuşmuş, her şeyi kuşatmış değildir. Her insanın zayıf olduğu, eksik olduğu hususlar vardır ve bütün ilim sahiplerinin bütün ilimlerini toplasanız Allah'ın ilmi yanında belki de bir koskoca okyanusun damlası etmez. Dolayısıyla Allah'ın nihayetsiz ilmi, kudreti yanında onun yarattığı mahlukatın ilmi zayıftır. Eğer mahlukat içinde ilim sahibi insan veya insanlar varsa, bunların da kendi aczini hissetmeleri için Allah daha iyi bilen insanlarla, diğer varlıklarla onları karşılaştırır. Böylece herkese, tırnak içinde altını çizerek, vurgulayarak söylemek gerekirse, aczini tattırır. Bu Allah'ın kudretinin yüceliğini, insanın zaafının nihayetsizliğini gösteren bir ibret vesikasıdır. İşte Hazreti Yusuf kıssasında Allah'ın her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur demesi de, buyurması da bu hakikati çok güzel ortaya koyuyor. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Hazreti Yusuf kıssasına devam ediyorduk. Hazreti Yusuf kervanı durdurtup Mısır Melik'in eşyasını aratmış ve en son öz kardeşi Bünyamin'in yükünde kralın su kabını bulmuştu. Bunun üzerine kardeşleri, eğer o çalmışsa zaten daha önce kardeşle hırsızlık etmişti dediler. Yusuf, bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor dedi. 77. ayet-i kerime. Evet, kardeşleri aslında iyice korumak üzere babalarına söz verdikleri halde orada kardeşlerini daha en küçük bir ihtimalle satmışlardı. Evet, o çalmışsa zaten daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti diyerek bir de Hazreti Yusuf'un çocukluğunda olması muhtemel bir olaya atıfta bulunmuşlardı. Tefsirlerde bu olayla ilgili 2-3 hadise anlatılır. Bu hadiselerde Hazreti Yusuf bir tanesi halasıyla olan münasebeti sebebiyledir. Halası Hazreti Yusuf'u çok çok severdi. Hazreti Yusuf'u zaman zaman babası onun yanına bıraktığında ayrılmak istemezdi. Bir gün yine halası Yusuf'tan ayrılmak istememiş ve gizlice onun beline Hazreti İshak Aleyhisselam'dan kalan bir kuşağı sarmıştı. Daha sonra da kaybolduğunu söyledi. Tam gidecekleri esnada Hazreti Yusuf'un üzerine bu kuşağı bulunca Hazreti Yusuf'u orada bırakmak zorunda kaldı Yakup Aleyhisselam, istememesine rağmen. Yine benzer bir takım rivayetler var. Bir de şöyle bir ihtimalden söz edilmiş. Bu başlı başına bir iftiradır. Aslında Hazreti Yusuf hiçbir zaman hırsızlık veya buna benzer bir hadiseye yaşamamıştı. Böyle bir iftiraya da uğramamıştı. Bu sadece kinleri, garezleri sebebiyle, husumetleri sebebiyle kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a attıkları bir iftiradan ibaretti şeklinde yorumlayanlar da var. Her neyse, burada Hazreti Yusuf aslında ağzının ucuna kadar, dilinin ucuna kadar gelen gerçeği veya kendisinin gerçekten kim olduğunu söyleme anını yutkunuyor, içine atıyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kardeşlerine belli etmeyerek içinden her şeyin gerçek yönünü, gerçek yüzünü en iyi Allah-u Teala bilir deyip işi Allah'a havale ediyor. Eğer orada kardeşlerine bu işi açıklamaya kalkmış olsa veya kendini savunma istikametinde birkaç cümle söylemiş olsa bu sefer yapmış olduğu plan boşa çıkacak. Ve nihayet şöyle bir ikaz da var. Kardeşlerine onları durdururken siz hırsızsınız diye hitap edince askerleri, bir şeyler çalındı, siz de hırsızlarsınız denilince Allah-u Teala da ona istemediği hırsız ifadesini duyurmuş da olabilir. Bu da bir itaptır. Dolayısıyla her ne kadar gerçeklik vasfı bulunsa da insanlara hakaretvari bir sıfat kullanmak doğru değil. Daha sonra da Bünyamin'in bu hırsızlığı yaptığı veya işte bu tuzağa diyelim geldiği anlaşılıyor. Dolayısıyla farkında olmadan öz kardeşi Bünyamin'e de hırsız lakabı vermiş oluyor. Allah-u Teala belki de o istemeden de olsa bu yakıştırma sebebiyle kendisine de bir ikazvari hırsız denilmesine izin vermiştir. Ayet-i kerimelerin devamında 78 ila 79. ayet-i kerimeler dediler ki, ey vezir, emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al. Gerçekten biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz eğer öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz dedi. Kardeşleri ilk anda savunmadıkları Bünyamin'i daha sonra kurtarmak için, babalarına mahcup dönmemek için alternatif sunuyorlar hükümdara, Hazreti Yusuf'a. Diyorlar ki o suçlu olabilir fakat İçimizden bu suçu işlememiş birisini al, onun yerine yanında o kalsın, bizim şeriatımıza da benzemiş olsun, yani bizim şeriatımıza tatbik edilmiş olsun, ama biz de eli boş dönmemiş olalım, babamıza karşı mahcup olmayalım. Hazreti Yusuf ise adaletin gereğinin bu olmadığını, olamayacağını, adaletin zıttı ise zulüm olduğunu, böyle bir zulmü kendisinin işleyemeyeceğini söylüyor. Suçu kim işlemişse cezayı o çeker. Onun yerine vekaleten başka birisini alamayız diyor. Aslında burada Hazreti Yusuf özellikle Bünyamin'i yanında alıkoymak için başka hiçbir tavizi, hiçbir alternatifi değerlendirmiyor. Hazreti Yusuf'un kardeşleri başlarına gelen bu hadiseler üzerine ne yapacaklarını, babalarına ne diyeceklerini kara kara düşünmeye başladılar. Yusuf suresinin 80 ila 82. ayetleri onların bu halini şöyle anlatmaktadır. Ne zaman ki onu, yani Bünyamin'i kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman bir kenara çekilip aralarında fısıldaşarak konuşmaya başladılar. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına ahit aldığını ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün babanıza, sevgili babamız, inan ki bizler farkına varmadan oğlun hırsızlık yapmış. Su kabının onun yükünde çıktığını gözlerimizle gördük. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa biz gaybın bekçileri değiliz. İnanmazsan gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki söylediğimiz doğrunun ta kendisidir, deyin. Kalkıp babalarına geldiler. Ağabeylerinin söylediklerini aynen aktardılar. Babaları Yakup ise şöyle dedi. Yusuf suresinin 83. ayet-i kerimesinin meali. Hayır, hayır. Korkarım yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Bana düşen bu hale karşı sükunet ve ümit içinde güzelce sabretmektir. Ümit ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Evet, Hazreti Yakup Yusuf Aleyhisselam'ı kaybettiğinde nasıl hüznünü, şikayetini sadece Allah'a arz etmişse fe sabrun cemil diyerek, şimdi bana düşen sabrı cemil, şikayet etmeden Allah'a tevekkül etmektir diyerek Hazreti Bünyamin'in ayrılığında da yine tevekküle, teslimiyete, Allah'ın kaderine razı olmaya dayandı. Aslında bu sefer doğru söyledikleri halde ilkinde yalan söyledikleri için Hazreti Yakup Aleyhisselam onların sözlerine itibar etmek istemedi. Kolay kolay inandıramadılar. Muhakkak ki nefislerini sizi aldatıp bir felakete sürüklemiş. Yoksa bizim şeriatımızda hırsızın esir olarak yakalanacağını o Mısır Azizi ne bilirdi ki diye onlara bu tiyoyu kendilerinin verdiğini, kardeşlerini kendi elleriyle teslim ettiklerini ima etmişti. Fakat onlara başa kakıcı, üzecek başka şeyler söylemedi. Tamamen bunun Allah'tan gelen bir kader olduğunu kabullendi, razı oldu ve "Ya Rabbi, ben hüznümü sadece sana arz ediyorum," dedi. 84. ayet-i kerimenin meali de şöyle: onlardan yüz çevirdi de ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Kederini içine gömdü. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf'u kaybettiği günden beri Yakup Aleyhisselam'ın gözüne uyku girmemişti. O zaman yeryüzünde bulunanların Allah indinde en şereflisi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'dı. Nihayet ağlaya ağlaya Yakup'un gözlerine ak indi. Ve bu kadar çok derinden hüznü yaşamasına rağmen o yine de Allah'a bağlılığına hiçbir gölge düşürmedi. Ondan hiçbir zaman ümidini kesmedi. Ayet-i kerimede de geçtiği gibi ümid ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir dedi. Yani burada insanın hiçbir zaman hayatın aşamalarında yese kapılmaması, her şeyin karıştığı, içinden çıkılmaz bir hal aldığı, kör düğme dönüştüğü anlarda bile Allah'a olan ümidin, tazeliğinin devam etmesi gerektiği. Nasıl Hazreti Yusuf kuyuya düştüğünde Allah'tan ümidini kesmemişse, yine zindana atılma tehdidiyle iftiraya maruz kalırken ümidini kesmemişse, yine 12 yıl boyunca zindanda çok zor şartlar altında yaşarken bile Allah'tan ümidini kesmemişse, Hazreti Yakup da 40 yıl boyunca ayrıldığı evladından ümidini kesmemişti. Onun yaşadığını, bir gün gelip kendisine tekrar kavuşacağını çok iyi biliyordu. Allah'a iman ettiği gibi bu kaderin de tahakkuk edeceğine inanıyordu. Fakat içindeki rahmet, merhamet, ayrılık, hasret içine adeta dağılıyordu. Ve dışarıya, insanlara karşı bu hüznü açmaması da belki içten içe kendini daha fazla yiyip bitirmesine sebep oluyordu. Nihayet ama oldu bu üzüntü ve ağlama sebebiyle. Ama olmak, gözlerini kaybetmek büyük bir imtihandır. Herkes bu imtihanın hakkını veremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaybetmenin ecri hakkında şöyle buyurmaktadır bir hadisi kutsiyle: Allah Teala Hazretleri, ben kimin en kıymetli iki varlığını, yani gözlerini almışsam ve o da sevabını umarak bu hale sabretmişse, ona cennet dışında bir mükafat vermeye razı olmam buyurdu. Demek ki insanın hayata açılan pencereleri demek olan gözler aslında onun en kıymetli varlıkları. Ve sadece göz nimeti değil, Allah kimin elindeki sahip olduğu nimetlerden herhangi birisini alırsa, işte kalbi rahatsız olur, böbreği rahatsız olur, gözü, kafası, beyni, vücudu, azaları vesaire vesaire, Allah zalim değildir. Diğer kullarına ihsan ederken o kulunu bir takım sıkıntılarla muzdarip kılmışsa, onlara muhakkak bunun karşılığında bir başka teselli ikramiyesi verecektir. Bu dünyada mağdur olan öbür dünyada eğer sabrederse kat kat fazlalığını görecektir. Belki o dünyada da insanlar keşke biz de gözümüzle veya diğer sahip olduğumuz organlarla şu şu hataları yapmasaydık da o organların olmadığı şu insanlar gibi bak bugün kavuştukları nimete biz de kavuşsaydık diye belki hasret duyacaklar. O yüzden bu dünya tek başına Allah'ın insana verdiklerine bakarak nimet veya külfet yeri değildir. Bu dünyada karşılaşılan sıkıntılar, belalar, hastalıklar, engeller, mahrumiyetler o insanı Allah'ın sevmediğini göstermez. Şayet insan hem bir takım sıkıntıları, hastalıkları var ve hem de bunları kabullenmiyorsa, Allah'a devamlı isyan ediyorsa, Allah'ı haşa inkar ediyorsa, öyle bir durumda gerçekten kahır içinde kahır yaşamış olur. O zaman bunlar başlı başına kendisine zulme dönüşür. Hem bu dünyada çile çeker, hem de imandan mahrum olduğu için, Allah'a isyan ettiği için, öbür dünyada da kendisine bir bela olarak durmaya devam eder. Fakat bu dünyada bir takım sıkıntılara maruz kaldığı halde sabreden, şükreden, bunun ecrini Allah'tan uman, Allah'a büyük bir teslimiyetle, sabr-ı cemil ile niyaz eden kimselere bu dünyadaki sıkıntılarına mukabil Allah-u Teala ahirette elbette nihayetsiz ikramlarda bulunacaktır. Belki o zaman bu ikramları gören insanlar da onların haline imrenecekler. O halde tek başına bela hiçbir zaman Allah'ın dünyadaki o kuluna karşı tecellisini göstermez. Onu sevip sevmediğini göstermez. Belki o belaya karşı o insanın gösterdiği tahammül veya itiraz işte o insanın kıymetini ortaya koyar. O zaman biz tek başına sıkıntı veya kahır, musibet gibi görünen şeyler muhakkak ve muhakkak Allah'ın eziyetidir, zulmüdür veya o insana onu sevmediğinin işaretidir diyemeyiz. Allah hiçbir zaman zulmetmez. Dünya tek bir hayat değildir. Ancak ahiretle beraber değerlendirildiğinde bir anlamı vardır. Bu dünyadaki nimetler, nimet olarak görünen şeyler, eğer ahirette de nimete sebep oluyorsa o zaman nimettir. Bu dünyada nimet gibi görünüp de ahirette felakete sebep oluyorsa o başlı başına musibettir. İnsanın başını belaya sokacak büyük bir sıkıntıdır. Mühim olan iki dünyayı birlikte değerlendirip bu dünyada kavuştuğumuz nimetlerin veya başımıza gelen musibetlerin öbür dünyadaki anlamıyla bunları mukayese etmektir. İşte Hazreti Yakup da bu hasretini, bu acısını içine gömerek o hüznünü adeta ahiret sermayesine dönüştürmüştür. Ve bu acı neticesinde gözlerini kaybettiği halde Allah'a olan sabrı tevekkülü değişmediği için cennette de çok büyük ecre nail olacaktır. Biz kıssaya kaldığımız yerden devam edecek olursak, Hazreti Yakup'un oğulları babalarına şöyle dediler: ömrün geçti gitti. Hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. Hazreti Yakup, ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum, dedi. Demek ki Hazreti Yakup'un bu şekildeki sıkıntıyı, kederi, hüznü aslında insanlara şikayet etmek için değil, o sadece halini Allah'a arz ediyor. Fakat bunun da arkasında bir başka yön var. Ben sizin bilmediğiniz bir takım şeyleri biliyorum, diyor. Yani bu pek çok şey olabilir. Burada ayet-i kerimede uzun uzun anlatılmamış neler olduğu. Hem peygamberlikle, nübüvvetle alakalı Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine devamlı vahiy ile bilgiler geliyor olabilir. Onun dışında Hazreti Yusuf'un daha çocukluk yıllarında gördüğü rüya ve nihayetinde ona kavuşacağı ümidi olabilir. Şu an hali hazırda hayatta olduğuna dair Cebrail aleyhisselamdan haberler gelmiş olabilir. Her neyse, bu önemli değil. Mühim olan Hazreti Yakup'un ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum ve ümit ediyorum ki Allah kavuşturacaktır. Ben kendi halimi, içimdeki hüznümü de size veya bir başka insana şikayet ediyor, açıyor değilim. Ben hüznümü tamamen Allah'a havale ettim diyerek büyük bir teslimiyet, tevekkül gösteriyor. Sonra da evlatlarına şöyle diyor. Ey oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Evet, burada da biraz önce vurguladığımız gibi hangi halde olursak olalım yese, ümitsizliğe kapılmamak gerektiği. Çünkü insan ben artık hiçbir şekilde şunu yapamam, bunu yapamam diye ümidi kesmediği müddetçe Allah-u Teala o insana o ümit ettiği, istediği şeyi nasip edecektir. Er veya geç, bu dünyada veya öbür dünyada duasının karşılığını alacaktır. Ama ümit kestiği an aslında Allah'ın gücüne, kuvvetine, ilmine, iradesine saygı göstermemiş olur ve bir manada kafir olmuş olur. Allah'ı isyan etmiş, ona karşı gelmiş olur. Bu ise Allah'ın hiç hoşlanmadığı bir davranış. Bir başka ayet-i kerimede Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyurmaktadır. Bu da Hazreti Yakup'un kendi hayatında bu emre nasıl imtisal ettiğini, nasıl uyduğunu gösteriyor. Hazreti Yakup evlatlarını Mısır'a gönderirken Mısır azizine de bir mektup yazıp gönderiyor. Fakat oğlunun Mısır azizi olduğundan habersiz. O mektupta da ben diyor kısaca Halilullah İbrahimoğlu İshakoğlu İsrail'in yani Yakup'um ey Mısır azizi, biz başına birçok belalar gelmiş bir sülaleyiz. Ceddim İbrahim Nemrud'un ateşiyle müptela kılındı. Sabretti, selamete ulaştı. Babam da başka başka iptilalarla imtihan edildi. Sabretti, Allah da ona mükafat verdi. Bana gelince ben de oğlum Yusuf'u kaybettim. Onun ayrılığından ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu, belim büküldü. Yanında rehin tuttuğun oğlumla kendimi teselli ediyordum. Onun hırsızlık ettiğini söylemişsin. Bizim neslimizden olan hırsızlık yapmaz. Biz hırsız doğurmayız. Onu bana iade edersen edersin. Eğer etmezsen sana öyle bir beddua ederim ki yedi batın evladına tesir eder. Yakup'un evlatlarının getirmiş olduğu bu mektubu Hazreti Yusuf aldı, okudu, ağladı ve o da şu cevabı yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır azizinden İsrail Yakub'a. Ey yaşlı kimse, mektubun geldi. Okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip her birinin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptilalara sabrettilerse sen de öyle sabret ve selam. Yakup Aleyhisselam bu cevabı alınca Allah'a yemin ederim ki bu bir melik mektubu değil, bir peygamber mektubudur ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur diyerek oğullarını meselenin aslını öğrenmeleri için tekrar Mısır'a gönderdi. Oğulları hemen yola çıktılar. Evet, Yakup'un evlatlarının, Yusuf'un kardeşlerinin Mısır'a gelişlerini de inşallah bir sonraki programımızda işleyeceğiz. İnşallah o programımızda da Yusuf kıssasını tamamlamış oluruz. Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta, gelecek programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.